Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, tarihin derinliğine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz program tarihe nasıl bakmalı, tarihi nasıl okumalıyız sorusu üzerine konuşmuştuk ve programın sonunda Türk Birliği tarihte hiç gerçekleşmemiş Türk Birliği. Bugün acaba mümkün müdür meselesini biraz tartışmıştık. Tabii ki yani günümüz perspektifinden baktığımızda Türk devletlerinin tarihte niçin bir araya gelmediği sorusuyla karşı karşıya kalırız. Keza bugün de Batı toplumlarına karşı Türkler niçin bir araya gelemez sorusunu tartışırız. Bununla alakalı yapılmış bir takım çabalar var. Bundan da öte başka bir konu daha var aslında. Bugün programda üzerine duracağımız bir konu. Devletin bekası meselesi için neler yapmak gerekir? Osmanlı padişahları özellikle Fatih Sultan Mehmet Han'la beraber kanunlaşmış bir meseleyi işte 17. yüzyıla kadar yanılmıyorsam uygulamışlar. Kardeş katli meselesini, devletin bekası için kardeş katli vaciptir hükmü gereğince imparatorluk coğrafyasında padişahların şehzadeleri katlettirdiğini biliyoruz. Bu programımızda Okay Tiryakioğlu ile bu konuyu konuşmaya çalışacağız. Tabii mesele aslında bizim bugünkü gözle baktığımız gibi değil. Onun ayrıntılarını tartışmaya, masaya yatırmaya çalışacağız. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim.
Şimdi uzaktan bakınca böyle tarihe, yani bir insan evladını, kardeşini niçin katlettirir? Kanuni Sultan Süleyman gözü gibi sevdiği oğlu Mustafa'yı, Hürrem Sultan'dan olma oğlu Şehzade Bayezid'i niçin katlettirir? Veya işte bakıyorsunuz Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem, geçen programda da ismini zikretmiştik. Kardeşi Bayezid'de baş kaldırdığı için çok hazin bir şekilde bu hayata veda ediyor. Keza Yıldırım Bayezid Han kardeşi Korkut'u, Şehzade Ahmet'i katlettiriyor. Şimdi kardeş katli konusunu nasıl okumak lazım? Nasıl bakmak lazım abi bu meseleye?
İbrahim'cim, bu sadece bizimle ilgili bir sorun değil elbette. Bu evrensel bir sorun. Özellikle orta ve yeni çağlarda bu hususta bir kardeşin, hanedanlardaki bir kardeşin en çok dikkat etmesi gereken, en fazla tedbir alması gereken kişi diğer kardeşi oluyor. Küçük ya da büyük fark etmez. Hı hı. Tabii şöyle bir hususiyet var. Tarih boyunca 15'i büyük imparatorluk seviyesinde olmak üzere 360 küsur civarında şehir devletleri birlikte devlet kurmuşuz İbrahim'ciğim. Bu devletler yıkılma sebebi hep bu kardeş kavgaları yüzünden olmuş, hanedan içi çatışmalar yüzünden olmuş İbrahim'ciğim.
Türk tarihinin tamamı için böyle değil
mi? Türk tarihinin tamamı için böyle. Evet. Osmanlı buna tabii şu da söz konusu, Türk-Moğol veraset sisteminde belirli bir kişinin tahta çıkması öngörülmüyor İbrahim'ciğim. Yani hanedan üyesi, yönetici hanedan üyeleri üyeleri içerisinde her birinin
tahta çıkma hakkı var. Yani padişah benim varisim budur, benden sonra tahta bu kişi geçecek diyemiyor.
Diyebiliyor. Hı-hı. İşaret edebiliyor. Ama bağlayıcı olmuyor. Hı-hı. Kendisi bir tercih gösterebiliyor. Fakat hanedan üyelerinin her biri bir muvaffakiyet göstererek, ciddi bir harp muvaffakiyeti göstermişse bilhassa, iki yolu var İbrahim'ciğim. Birincisi, bir harp muvaffakiyeti sayesinde orduyu, bilhassa başkentteki orduyu arkasına alabilmek. İkincisi, ricali, yani devlet adamlarını, yöneticilerin, idarecilerin çoğunluğunu, desteğini kazanabilmek. Hı hı. Burada tabii en önemli unsur olan ordu. Ordunun desteği bir şehzadenin üzerinde tamsa, devlet adamları da bir noktadan sonra direnişlerini bırakmak ve ordu kimden yanaysa onun arkasına geçmek zorunda kalıyorlar.
Evet.
Bu mesela Yavuz Sultan Selim Han örneğinde çok bariz İbrahim'ciğim. Babasına karşı biz uzun müddet bir isyankar tavrı olduğunu görüyoruz. Fakat haksız da değil. Yani Beyazıt Veli diyor, biliyorsun Hak ikinci Beyazıt Han'a.
Kendi kabuğuna çekilmiş.
Kendi kabuğuna çekilmiş. o dönemde Safevi Devleti 1501 darbesinden sonra İsmail Safevi'nin etrafında toplanmış Şii topluluklar bir devlet oluşturdular. Hı hı. Ve bunların bilhassa Anadolu işlerindeki yıkıcı ve isyana teşvik ettirici faaliyetleri, işte Nur Sultan, Nur Halife Sultan isyanı gibi çok büyük isyanlar Anadolu işlerinde çok büyük sayıda insan kıyımına sebep oluyordu İbrahim'ciğim. Bu bölgelerden Osmanlı tabii vergi alıyor. Vergi ve asker alıyor. Buralarda buna karşı tedbirler alınması lazım. Yavuz Sultan Selim Han'ın tahta çıkışı ve sonra kardeşleriyle olan mücadeleleri bu minvalde bakınmalı. Bütün tabii Osmanlı tarihi Türk tarihinin haddeden süzülmüş ve doğru istikamet almış hali olarak görebiliriz bu manada.
Çok önemli.
Çünkü kardeşlerin hayatta kalması demek İbrahim'ciğim. Tahtı her an tehdit edebilecek, istemese de İbrahim'ciğim, o şehzadenin tahtı gözü de olmayabilir. Hı hı. Hatta sancağı da gönderilmemiş, sarayda da bulunabilir.
Ama potansiyel tehdit.
Potansiyel tehdit, çünkü onun adına İbrahim'ciğim hiç haberi yok. Böyle vakalar da var. Şehzadenin hiç haberi yok. İbrahim'ciğim 3 aylık yolda Anadolu'nun uzak bir coğrafyasında ya da Osmanlı coğrafyalarının herhangi birinde, diyelim 6 aylık yolda bir şey çıkıyor.
İsyan.
Bir isyan çıkıyor İbrahim'ciğim. O şehzadenin adına çıkarılmış. Şehzadenin ona haberi bile yok.
İlginç.
Düzme vakaları çok. Düzme şehzade
evet,
vakaları
evet
çok
ya.
Mustafa Han gibi mesela.
Düzmece Mustafa isyanında mesela.
Evet.
Şehzade Mustafa katledildikten sonra evet. Çıkıyor isyan.
Evet.
Enteresan bir şekilde.
Çünkü onun bir benzeri ya da ağzı iyi laf yapan böyle tarihte şahıslar olmuş İbrahim'ciğim. Gidiyor bölge halkında bilhassa bölge idarecileri üzerinde tahakküm kuruyor. Biraz etrafında tabii ağzı söz yapan, biraz da ili kılıçlı birkaç kişi de yanında varsa, hı hı. Bunlar bölgede resmen hükümranlıklarını ilan edip büyük isyanlara sebep oluyorlar. Şimdi bu isyanların merkeze ulaşması, haberinin merkeze ulaşması, bir merkezden bir ordu gönderilmesi ya da en yakın sancaktan bir ordu sevk edilmesi ve isyanın bastırılması, İbrahim'ciğim en basit bir hesapla 7.000 ile 15.000 kişinin ilk partide ölmesi, katledilmesi anlamına geliyor.
Evet.
Bu devlet için büyük yıkım İbrahim'ciğim. Özellikle o dönemlerde en büyük şehirlerin 7.500 ile 10.000 arasında olduğu düşünülürse, 16. asır temel alarak konuşursak, buradan sadece insan değil aynı zamanda vergi de alınamayacağı ve bölge halkı üzerinde de bir sürekli bir huzursuzluk ve tedirginlik vesilesi, sebebi olması hasebinden kardeş katline elbette ki gönüllü olarak değil, hı hı. Şer'i olarak da değil, ama bir kanunname ile ve tabii ki Şeyhülislam fetvasıyla, çünkü az önce dediğimiz gibi Osmanlı bu manada bütün Türk tarihinin bir imbikten geçirilmiş, süzülmüş, haddeden geçirilmiş ve doğru istikamete getirilmiş hali. Hı hı. Çünkü bu başka bir yolu yok İbrahim'ciğim. Tarih boyunca
yaşanılan bir sürü tecrübe var.
Birçok tecrübe.
Hem de acı tecrübe.
Sayısız var. Tecrübe. Zaten bütün tecrübeler, bütün devletlerimizin yıkım tecrübeleri bize bu yolu, bu istikameti göstermiş. Fatih Sultan Mehmet Han da tabii biliyorsun radikal kararlı adamlar, hı-hı. atabilen muazzam bir lider zaten her açıdan. Bunu bir kanunname ile, çünkü ondan başkası da buna pek cesaret edemedi. Yavuz Sultan Selim edebilirdi belki. Böyle kararlı bir adımı, sert ve radikal ve kararlı ve doğru bir adım atabilecek lider de çok önemli. Fatih Sultan Mehmet Han da bunu bir artık kanuna bağlıyor İbrahim'ciğim.
Fatih Sultan Mehmet'in belki biraz tarihli olmasının sebebi tahta geçerken kendinden önceki şehzadelerin vefat etmiş olmasıydı değil mi abi?
Evet. O kendisi Şehzade Ali var. Hı. Onu zaten ilk olarak ortadan kaldırıyor.
Hı hı.
Tabii kendisinden sonra, ondan sonra bir şey yok. Bir kendisi tehdit oluşturacak bir unsur yok. Ama tarihi iyi bilen, iyi okuyan bir insan olduğunu zaten uzun programlar boyunca biz konuştuk seninle.
Evet.
Bu tecrübeleri teoriden pratiğe dökebilecek iradeyi gösteriyor. dönemindeki tabii çok başarılı bir sultan olmasa İbrahim'ciğim, hı hı. Bunu kabul ettirebilmesi ricale muhtemelen imkansızdı. Ancak o prestijde, o karizmada bir padişah bunu yapabilirdi. Yaptı ve Osmanlı da bu sayede hem uzun ömürlü oldu, halk tebaası da huzurlu oldu İbrahim'ciğim. Evet. Yoksa imkanı yoktu.
Abi zaten geçen programda da konuşmuştuk. Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'ndan sonra oğulları birbirlerine giriyorlar.
Aynen öyle.
Ve 11 yıl, 9 yıl diye hatırlıyorum size.
Evet.
11 yıl. 11
yıl
Osmanlı Devleti fetret dönemi yaşıyor. Parçalamanın eşiğine geliyor yani.
Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi hanedan tabii 17. asrın senin de dediğin gibi başından itibaren artık bu usulden vazgeçilmesi karar veriliyor. Çünkü İbrahim'ciğim hanedanın inkitaya uğraması tehlikesi ortaya çıkıyor. Hmm. Yani erkek evlat gelmeyi durumu azalmaya başlıyor. Ve bunun bir artık çare olarak görülmemesi öngörülüyor ve bu haklı bir gerekçe. Çünkü biliyorsun 1. Mustafa ruh sağlığı diyelim. Hı hı. Son derece sorunlu padişahtı. Çocuğu da olmadı. Kardeşi işte söz konusu 1. İbrahim. Fakat bu dönemde bu büyük bir tehlike demek oluyordu İbrahim'ciğim. Yani hanedan kesilecekti.
Evet.
Neticede artık 1. Ahmet dönemiyle birlikte şehzadelerin sancağı gönderilmesi usulünden de vazgeçildi. Ve şimşirlik denilen Topkapı Sarayı'nda hücrelere şehzadeler kapatıldılar.
Birinci Ahmet'in de abi 3 tane oğlu değil mi?
Evet.
Genç Osman, 4. Murat ve İbrahim.
İbrahim.
Evet. Üçü padişah oluyor peşi.
Şimdi burada bu tabii hücrelere kapatılıyorlar. Hem göz önünde oluyorlar bu şekilde İbrahim'ciğim. Fakat bunun da tabii çok büyük handikapları
var.
Söz konusu. İlerleyen dönemlerde ruh sağlıklarını etkiliyor. İyi eğitim almalarına mani oluyor. İşte o yüzden mesela 4. Murat'ın son büyük mutlak hükümdar olarak, Osmanlı hükümdarı olarak tahta çıktığında o büyük işte 1635 Revan ve 1638 o Bağdat seferlerinde gösterdiği muvaffakiyetin
Bağdat'ın ikinci Fatihi.
Aynen öyle. Hı hı. Nasıl olduğu tarihçiler arasında daima bir şaşkınlık ve hayret şaşkınlık konusu olmuş.
Çünkü öylesi bir ortamda yetişmiş.
Evet. Hücrede yetişmiş.
Sancağa
ne derecede
gitmemiş.
Bir askeri eğitim aldığı şüpheli. Çünkü sancağa gitmemiş.
Evet.
Devlet idaresi hususundaki eğitimleri şüpheli. Niye? Sancağa gitmemiş.
Zaten çok genç yaşta tahta oturuyor abi.
Çok genç yaşta dediğin gibi.
Yıllarca
11 yaşında.
20 yaşına kadar.
20 yaşına kadar zaten annesi Kürşen Sultan'ın idaresinde devlet.
Hı hı.
Şimdi bunun doğurduğu şimdi tabii 4. Murat Han'ın tabii biz konuyu gene genişletiyoruz İbrahim'ciğim ama.
Estağfurullah en son şimdi, toparlayacağız. Abi.
Evet. bu yetiştiği ortamda bilhassa abiyi genç Osman'ın, ikinci Osman'ın annesinin gözetiminde ama Kürşen Sultan da çoğu noktada olayların gidişatına kendisini bırakmak durumunda kalıyor. Tam gözetiminde, annesinin idaresinde 4. Murat Han'ın oldukça da bunaldığını görüyoruz. Biz nasıl Fatih Sultan Mehmet Han 1944'te ilk tahta çıktıktan sonra 46'da Buçuktepe isyanıyla tahttan indirildi. O geçirdiği 5 senede çok bunaldığı, kendini geliştirmek için çok çabalar sarf etti ama çok bunaldığını da tarihçilerden biliyoruz.
Hı
hı. O 10 sene gerçekten de ıstıraplı geçiyor 4. Murat Han için. O da tabii her ne kadar şeyde babasından dolayı kardeş katli engel olunsa da annesini eski saraya gönderdikten sonra, artık 1632'den sonra idari tam olarak ele alabilmek için İbrahim'cim mevcut üç kardeşini katlediyor. Çünkü İbrahim'in çaresi yok onun da bak. Şimdi öyle bir durumda ki İstanbul'da hiç asayiş kalmamış. Hı hı. Asayiş Yeniçerilerin elinde. Fakat hamamlardan kadın kaldırıyorlar. Çarşı pazarda huzur yok. Yeniçeri zaten esnaflığa soyunmuş.
İçki içiyorlar.
Aynen öyle. Zaten alkolizm aralarında yayılmış gitmiş.
Hatta şeyin abi Genç Osman'ın döneminde de benzeri olaylar yaşandığında Genç Osman'ın bazı Yeniçerileri böyle tekme tokat döverek denize attı falan anlatılır yani.
Aynen öyle. Hı-hı. Hatta derler ki askeri bizzat kendisini dövmesi İbrahim'ciğim. O Fatih Sultan Mehmet Han'dan itibaren gelen o Roma İmparatorları usulü, yani artık divan toplantılarına bile katılmayıp kafesten izleyen o ulaşılmaz
padişah
hafif uluhiyet, nasıl diyelim doğru kelime, yani biraz ulaşılamaz ve biraz üstte kalmış artık
padişah imajı.
O padişah imajını sarstığı söylenir. Mesela bizzat Yeniçeri dövmesi. Yeniçerilerin de bir nevi yüzgöz olarak ondan bunun intikamını gütmeleri İbrahim'ciğim bu olaylardan kaynaklanıyor. Ağabeyinin tabii uğradığı o korkunç şeyin müdahaleyi, muameleyi görünce Dördüncü Murat Han'ın karakterinde çok şiddetli kırılmalar oluyor denir tarihçiler tarafından, ama muhtemelen İbrahim'ciğim asıl o kırılmaların ana sebebi Şimşirlik'te geçirdiği ilk çocukluk günleri olabilir diye düşünüyoruz. Annesinin gözetiminde geçirdiği o baskı dolu günler, tam sultanlık onda, ama o günlerin ağır baskı, ağır psikolojik hali olmalı. Aslında İbrahim'ciğim 4. Murat Han dönemi başlı başına üniversitelerde tez konusu olacak bir dönem.
Kesinlikle. Abi biz de inşallah bu konuyu 4. Murat'ı uzun uzun konuşalım. Evet, çünkü hakikaten inşallah, Osmanlı tarihinin en önemli, en kritik dönemlerinden biri.
Çok kritik dönemlerinden bir tanesi İbrahim'ciğim. Şimdi bu şartlar altında Yeniçeri, biliyorsun padişah bir numaralı Yeniçeri İbrahim'ciğim. Hı-hı. Ocak'ta kayıt defterinde bir numarada padişah var. Özellikle artık 17. asırda Fatih Sultan Mehmet Han'ın döneminde o 7 bin ila o en fazla işte Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde 12 bin olan merkezdeki Yeniçeri sayısı onun döneminde çıkmış 40 bin 50 bin İbrahim'ciğim. Talim yapmıyorlar. Hatta daha sonra 2. Mahmud Han o Nizam Cedid'i kurduğu zaman bunlara talimli asker deniyor, biliyor musun İbrahim'ciğim? Talimli asker ne demek ya? Yani talim yapan asker. Ya senin işin zaten nedir? Talim yapmak değil mi? Yapmıyorlar. Ticarete falan bulaşmışlar. Hepsinde böyle göbekli mebekli adamlar. Böyle.
Savaş çıksa kılıç kaldıramayacak yani.
Aynen öyle. O durumda adamlar. Zaten harp meydanlarına düştükleri durumlar da ortada zaten.
Evet.
Fakat tabii merkezi Osmanlı sistemi kendisini Yeniçeri ordusuna dayıyor. Ana gücü bu İbrahim'ciğim. Hem eyaletlerdeki gücü bu Yeniçerilere bağlı. Çünkü merkezden oraları Yeniçeriler 500 ile 1000 arası Yeniçeri birlikleri gönderiliyor. Bunlar ilk zamanlarda tabii o doğrudan bir kökleri olmadığı ve doğrudan padişaha bağlı oldukları için son derece emin bir güç. Hı hı. Hatta galiba geçmiş programlarda söylemiştim. Machiavelli'nin tıpkı bize Koçi Bey'in Risalesi 4. Murat Han'a sunduğu gibi Machiavelli'nin risaleleri var. Hı hı. Daha sonra Devlet adlı kitabında da bunu zaten şey yapıyor. Prens isimli kitabında Hükümdar isimli kitabında bunları o risalelerini derliyor. Türklerin diyor merkezde kullandıkları bu ordu, bu silahlı merkezi beslenen ordu bizim için ana tehlikedir. Hı hı. Biz ise paralı askerlere ve prensin kendi beslediği sınırlı güçteki soylu ordularına dayanıyoruz. Hı hı. Fakat paralı askerler savaş zamanı korkak olur, barış zamanı da cesur olur diyerek adam bunu bir şeye dökmüş, bir formülasyona dökmüş ve merkezi bir ordu beslemenin öneminden bahsediyor. Osmanlı'nın gücü de işte bu Yeniçerilerden geliyor. Fakat şöyle bir tabii her şeyin bir pozitif yönü var, bir de negatif yönü de var İbrahim'ciğim.
Tabii.
Yeniçeri mesela düşün bak Fatih Sultan Mehmet Han gibi karizmatik bir padişah, muvaffak bir padişah. Daha İstanbul'un fethinde İbrahim'ciğim Topkapı'dan yerken bir anda kervan duruyor öndeki birlik duruyor. Ne oldu diyor? Efendim diyor saman arabası devrildi diyorlar. Bu kazan kaldırmanın bir alt seviyesi İbrahim'ciğim. Yani askerde bir huzursuzluk var. İşte asker önceden bahşiş istiyor. Bir başka yöntemi de şey mesela hasır şapka giyiyorlarmış İbrahim'ciğim. Bunu daha çok ahali, sivil ahali yapıyor. Padişah bir yerden geçerken bunu ateşe veriyorlar. Dumanı tutuyor. Şapkalardan. Padişah bir huzursuzluk, bir dinlemesi gereken bir vaka olduğunu
anlıyor.
Anlıyor. Bu şekilde müdahale ediyor. Fatih Sultan Mehmet Han gibi karizmatik bir padişaha bile her an eğer yaşayan bir kardeşi olsa alternatif hazır demek evet. istiyorlar. Yani evet. bunun manası bu İbrahim'ciğim. Yani Çaldıran seferinde çadırı kurşunlandı.
Yavuz Sultan,
Süleyman. Evet. Tüfek sıkıldı. Kurşun sıkıldı.
Evet.
Ki Yavuz Sultan Süleyman askeri muvaffakiyetler bakımından daha aşağıda biri değil.
Kesinlikle.
Aşağı yukarı Fatih Sultan Mehmet Han'dan. Karizması da öyle. Liderlik özellikleri de öyle. Diyorlar ki senin yerine başka biri eğer tabii mücadeleyi vermemiş olsa kardeşleriyle.
Hı hı.
Yerine başkası hazır. Mesajı oluyor.
Veriyorlar.
Bu manada bakıldığında İbrahim'ciğim kardeş katli bir nevi zorunluluk haline geliyor. Yani biz bunu bugünkü anlayışımızla işte buna anakronik bakış açısı deniyor. Bugünkü biz kendi kardeşimiz ya da kendi ailemiz gibiden biri gibi
kendi evladımız
gibi düşündüğümüz zaman İbrahim'ciğim işte bu anakronizm denen dönemsel hataya düşeriz. Yani bu sadece Osmanlı'nın değildi dediğim gibi ilk başta.
Dönemin bütün devletlerinde
İngiltere aynı zamanda böyleydi. Yani bir Tudor başka Tudor'a
şeyden
nasıl bakacak?
Abi Kanuni'den 100 yıl kadar sonra galiba Rus Çarı Petro da kendi oğlunu gözlerinin önünde hem de sopalarla dövdürerek öldürtüyor.
Şimdi bu tür insanlar kınanıyor. Şimdi peki Rusya'yı Rusya yapan İbrahim sen biz Alexander Nevski'yi konuşmuştuk.
Evet.
Şimdi asıl o Moskov Beyliğini, Moskov Prensliğini ilk güçlendiren kuran Altın Ordu Devleti desteğindeki prensti. Fakat daha sonra eğer 1. Petro dönemi olmasa, sonrasında Korkunç İvan dedikleri dönem olmasa, yani bunların hiçbiri Nono Şivan, Toto Şivan, ben sevgi dolu, sevgi kelime bir insanlar olarak adlandırılmamışlar İbrahim. Şimdi evet. Korkunç dönemlerinde tebaaları tarafından da çoğu sevilmeyen, enteresan şekilde Halil Nalçık Hoca Fatih Sultan Mehmet Han'ın da yaşadığı dönemde bilhassa o miri vakıf mallarına el koymasından dolayı halk ve özellikle işte tasavvuf ehli tarafından mesela bir kısmı tarafından çok sevinmeyen bir padişah olduğunu söyler. Çünkü sürekli fetihler var İbrahim'ciğim. O fetihler sonucu boşalan topraklara sürekli bir göç, zorunlu göç ettiriliyor insanlar. Özellikle Orta Anadolu'dan ve sorunlu Karavan Beyliği'nden çok insanlar oraya tabii göç ettiriliyor. Bunlar tabii ahali üzerinde de belli bir huzursuzluk sebebi oluyor. Ama yani işte Rusya'da Rusya yapan
tabii,
bu tür çarlar.
Tabii.
İbrahim'ciğim.
Eyvallah abi bir ara verelim isterseniz.
Tamam,
aranın ardından bu konuştuğumuz meseleyle ilgili örnekler üzerine konuşmaya devam edelim.
Eyvallah.
Değerli dinleyicilerimiz kısa bir ara ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için hatırlatmış olalım. Aradan önce Osmanlı'daki kardeş katli meselesini değerlendirmeye çalışıyorduk. Tabii tarihe bugünden baktığımızda tarihi bir takım hadiselerin zihnimizde çok açık bir şekilde yer edemediğini görüyoruz. Kardeş katli meselesi de bunlardan bir tanesi. Fakat devletin bekası esas olduğunda, devletin bekası söz konusu olduğunda Osmanlı padişahlarının yüz binlerce insanın ölmesinden ise kendi evlatlarını, kardeşlerini katlettiklerini görüyoruz. Okay abi aslında bu bir aynı zamanda fedakarlıktır değil mi? Yani bir padişah, Kanuni Sultan Süleyman, göz bebeği oğlu Mustafa'yı, Şehzade Bayezid'i katlettiriyor. Yani bir insan, şimdi yine bugünün çerçevesinden, bugünün değer yargılarıyla düşünülerek söyleyeceğim bunu. Hani insan evladının saçının teline zarar gelse kahrolur yani. Fakat o devleti söz konusu olduğunda, yüz binlerce insanın hayatı söz konusu olduğunda evlatlarının ölüm emrini verebiliyor.
Aynen öyle. Çok güzel söyledin İbrahim'ciğim. Burası çok önemli bir nokta. Bu kanın tebaasına bulaşması, kitleler halinde, çok büyük rakamlarda insanların isyanlarda, ucu sonu belirsiz, sebebi çoğu zaman meçhul, fakat halkı bir anda galeyana getiren ve katliama, yok edilmeye sürükleyen o isyanlarda kan dökülmesi yerine Osmanlı padişahları bunu, Osmanlı hanedanı kendi iç sorunları olarak görmüş ve tebaasını korumuşlar. Bunu bu şekilde değerlendirmek, sen de az önce söylediğin gibi, çok daha sağlıklı bir bakış açısı İbrahim'ciğim. Başka türlü olacak türlü değil çünkü.
Tabii. Yani Şehzade Mustafa gibi Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra Osmanlı tahtının en büyük varislerinden bir tanesi.
Evet.
O yetkinliği, evet, o donanıma sahip, evet, bir kişi. Evet. Bakıyor ki asker içerisinde onunla alakalı bir takım şeyler var. Gereğinden fazla teveccüh var.
Kendisi de bu teveccühten bayağı etkileniyor İbrahim'ciğim. Çünkü mesela sakal bırakıyor. Sakal bırakmak şehzadelerde yok biliyorsun, yasak. Ancak sultan olduktan sonra, tahta çıktıktan sonra şehzade sakal bırakıyor.
Bu önemli bir bilgi abi.
Burada,
çok önemli bir şey.
Burada babasına karşı bir başkaldırı alameti olarak kabul ediliyor.
Kanuni galiba biraz Şehzade Mustafa'yı dedesi Yavuz'a benzetiyor değil mi? Yavuz
benzetiyor.
Da babasına karşı çıkmıştı
benzetiyor.
Çünkü.
Aslında uzun süre gönlü ondan yana. Yani eğer Rüstem Paşa ve Hürrem Sultan'ın o noktada ki oluşturdukları klik olmasa, hı hı, bu menfi tesir Mustafa Han'ın üzerinde bu şekilde oluşmayacaktı. Ve o akıbete de uğramayacaktı muhtemelen. Çünkü babasının ordugahına gelişi de bu şekilde, o boğulduğu sahrada 1934'te o oraya gelişi de yani bir silahlı birliğin arasında geliyor. Hmm. Babasının yüzünde silahlı çıkıyor. Yani şimdi yüzünde sakal var. Yani bunlar...
Kendisi istemiş mi abi? Ben okuduğunuz kaynaklara bakarak nasıl yorumlarsınız?
İbrahim'ciğim bunun kendisi de bunu istiyor. İstiyor. Yani zaten şimdi babasının uzun bir iktidarı söz konusu. Halk arasında da ve rical arasında da bir kan değişiminin, iktidarda bir kan değişiminin yani o dönemlerde yanılmıyorsam artık 20 yıla yaklaşmış. 20 yıl civarında o yıllarda. Artık bir kan değişimi arzusu var. Özellikle rical üzerinde. Muhtemelen ondan etkilendi İbrahim'ciğim. Etkilenmemesi zor. Yani gerçekten de zor. Kendini bu akıbete sürükleyecek demek ki tarihten gerekli dersi almamış.
Evet.
Diyebiliriz.
İbrahim'ciğim. Yaşı da genç.
Yaşı da genç.
Yani biraz toyluk da var açıkçası.
Toyluk var İbrahim'ciğim. Bu ya şeyi düşünsene İbrahim'ciğim. Geçen şey aklıma geldi. Seninle de konuşmuştuk da. O Tanzimat döneminde o Jön Türkleri falan. Şimdi İttihatçıların ilk kuşağı. İbrahim'ciğim bunların çoğu 40 yaşını görmemiş adamlar yani.
Evet. Şey derler abi, eskiler der ki bir adamın şahitliğinin sahih olması için 40 yaşını devirmesi lazım derler.
Değil mi?
Evet.
Çok güzel söyledin.
Yani bir arkadaşım da şey demişti, hiç unutmuyorum. Şu an 50 yaşında kendisi. Buradan kendisine de selam gönderiyorum. Diyor ki 40 yaşıma girdiğimde diyor ondan önceki 39 yıl mı 40 yaşımı yaşamak için yaşadığımı anlamıştım diyor.
Çok güzel ya. Evet. Muhteşem, evet, bir söz bu. Evet. Yani bu hakikaten romanlarda falan kullanılacak bir söz yani. Muhteşem bir tespit. Çok doğru. Yani İbrahim'ciğim bu insan genç güzel bir şey. Tabii çok güzel bir şey. Yani ama çok da insanın hataya teşne olduğu bir dönem ya.
Evet.
Yani bütün biz o Tanzimat ekibini çok noktadan anlamaya çalışıyoruz. Ben şahsım adına çok anlamaya çalışıyorum. Fakat gençlik başa bir bela. Şimdi gidiyorlar orada İbrahim'ciğim. Avrupa'nın maddi planda özellikle gelişmişliğini görüyorlar. Yolları, şehirciliği, bilim ve sanattaki ulaştıkları noktayı görüyorlar. Ve yani bunlar 20'li yaşlarındalar. Sonra da o İttihat Terakki'nin ekibinde 30'lu yaşlarında genç adamlar. Bunlar yönetimi devralıyorlar ya. Yani bunlar bu hatalar kaçınılmazdı. Yani o yüzden işte bu Osmanlı'daki sancak eğitimin önemini görebiliyoruz değil mi? Şimdi
evet, evet.
Ne kadar kıymetli bir şey ya.
Aslında şehzadeyi şeyi hazırlıyoruz. Tahta hazırlıyoruz.
Tahta
yani.
Hazırlıyorsun.
Abi yapıyorum. Ne kadar da bakın yani şimdi sistem düşündüğünüz
bu kadar mareşal çıkmasının sebebi özellikle 10 padişahın böyle kuvvetli mareşaller olmasının sebebi de bu aslında.
Yani şöyle diye abi şimdi aklıma giriyordu mesela Sultan şunu söyleyebilirdi mesela yani benden sonraki varisim Kanuni örneğinden gidecek olursak benden sonra tahta geçecek olan kişi Mustafa'dır. Mustafa'yı sancağa gönderiyorum. Diğer şehzadeler yanımda kalsın diyebilirdi mesela.
Evet.
Tamam mı? Ama bunun çeşitli bunun da bazı şey problemleri var. Yani işte Mustafa'ya bir şey olursa ne olacak? Ondan sonra işte diğer şehzadelerle rekabete girmez, rehavete düşerse ne olacak?
Zaten İbrahim'cim o durumda sultan vefat etse sancağa haber ulaşıp gelene kadar diğer şehzadeler zaten aralarında pay eder.
Tabii. Doğru. Doğru.
Yok İbrahim'cim yolu yok.
Sistem çok güzel kurulmuş.
Yolu yok. Aslında. Yani yolu yok. Şehzadelerin hayatta kalmalarının bir yolu yok.
Evet.
Yani maalesef bu hanedan üyesi olmak hem bir bakıma devlet aynı zamanda da bir ne diyelim evet. Lanet mi diyelim? Öyle diyelim de.
Yani böyle bir talihsizlik.
Talihsizlik
evet,
diyelim.
Talihsizlik.
İbrahim'cim böyle bir ya böyle ya dünya
abi ya şimdi şey. Düşünüyorum bakın çok ince bir çizgi. Evet. Ben her sabah kalktığımda abi böyle işte işe giderken dua ederim. İşte üç ihlas bir Fatiha okurum. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna, ashabına hediye ederim. Sadat-ı Kiram'ın ruhuna hediye ederim. Osmanlı padişahlarına, Selçuklu padişahlarına hediye ederim. Bir de aklıma şey gelir, şehzadeler de gelir tamam mı?
Aa, ne güzel.
Yani şimdi mesela düşünün, Mustafa eğer hayatta kalabilseydi, ikinci Selim yerine tahta geçecekti. Ve yani Osmanlı padişahlarının... listesini adını yazdıracaktı ve belki çok büyük daha işler
çok
yapacaktı.
Çok daha büyük işler yapacaktı.
Evet. Orası yani, onun için hani şey midir rahmetle talihsizlik dediniz evet, ya. Çok evet. İnce bir çizgi var
çok
orada
ince
yani.
Çok ince bir çizgi ya. Ya bu dünya hayatı İbrahim'cim hakikaten bu dünya arzulanacak yer değil İbrahim'cim ya. Bak diyorsun ki işte hanedan ailesi.
Evet.
Padişah oluyorsun. Hele o dönemde Osmanlı'nın kudretli döneminde dünya sana ayaklarının altına serilmiş. Kardeşini, evladını.
Abi şimdi küçük çocuk yani düşünebiliyor musun? Mesela Fatih Sultan Mehmet tahta geçiyor, küçük kardeşini öldürüyor. Bu aslında bir anda o şeyin sultanın zihninde, ruhunda travma yaratır yani bu.
Ya o günden sonra oturduğun o tahttan ya da insanlara hükmetmekten, emir vermekten o eski tadı
haz etmezsin
hazzı,
yani.
Hazzı alabilir misin
tabii,
ya?
Tabii.
Yediğinden içinden tad almasın.
Yani şimdi yani. Hangi padişah hatırlamıyorum abi. Lütfen siz şeyse söylersiniz. Yani 19 veya...
3. Mehmet Han çıktığında
19 kardeşini katlettiriyor.
O gece
yani.
Katlettiriyor.
Ve bu çok hakikaten travmatik bir durum abi.
Çok travmatik İbrahim'cim ya. Yani bunu Osmanlı düşmanları aslında Ehl-i Sünnet İslam düşmanları konuşurlarken evet. Bunu bir sanki bunların bir tad alınmış bir haz alınmış gibi anlatırlar.
Ya, yani abi bu
Osmanlı'nın da düşüklüğünü göstermek için.
Bugünkü şeyle söyleyecek olsak psikopatlık diye tanımlanabilir
gibi,
bu ama değil yani.
Değil.
Ya aynı mesela bakıyorsunuz Yavuz Sultan Selim'e bakıyorsunuz abi. İşte iki kardeşini katlettiriyor. Dedesi Alaeddevle'yi
evet.
Katlettiriyor.
Evet,
yani
evet.
Çünkü haklı yani. Burada hiç Alaeddevle'yi niye katlettirdi
aynen
sorusunu
öyle.
Sormaya bile
aynen
gerek yok. %100 haklı yani.
Aynen.
Ama aynı Yavuz bakıyorsunuz o kadar güzel şiirler yazıyor ki peygamberimize nahtlar falan
ya,
yazıyor.
Ya.
Yani bu adam bu kişi olamaz diyorsunuz bugünkü değer yargılarıyla baktığınızda. Adam aslında orada doğru olan şeyi yapıyor yani.
Aynen.
Ve çok büyük bir fedakarlık yapıyor.
Buna en doğru bakış açısı bu İbrahim'ciğim.
Evet.
Çok güzel bir yere işaret ettin. Yoksa programın ilk yarısında söylediğimiz gibi bu bizi anakronizme sürükler. Her adımımız yanlış attırır tarihle
evet.
ilgili. Tarihle ilgili geçmişe doğru atılan yanlış adımlar bugünü de mutlaka etkiliyor İbrahim'ciğim.
Evet. Abi şimdi yani şeye de bakmak lazım. Hani işte saltanat dönemi böyleydi. Fakat saltanatların, imparatorlukların yıkıldığı dönemlere bakıyorsunuz. Mesela Rusya'da devrim yapılıyor.
Evet.
İşte şey Vladimir Lenin devrimin evet. öncülerinden biri.
Evet.
Evet, yanında kardeşleri yok, tahta oturmuyor ama o da devrimi berbat yaptığı arkadaşlarını katlettiriyor mesela.
Tabii.
Veya işte Türkiye'de...
Fransız devriminde de öyle.
Tabii.
Mesela Robespierre.
Robespierre tabii.
Şimdi o devrimin, o kutlu devrimin işte özellikle büyük kitleler tarafından böyle adlandırılır. Büyük muktedir lideri. Danton ondan aşağı mı aslında?
Tabii.
Ama Danton'u katlettiriyor. Bak İbrahim'cim, Danton'un şeye gidiş sahnesi var. Giyotine gidiş sahnesi var. Robespierre'i görüyorlar. Bak Robespierre, İbrahim'cim, şeyin önünden geçerken, saray önünden geçerken böyle perdeden bakmış, şöyle perdeyi aralamış. Çok yakında o giyotini kendi adına da işleyeceğinden tam böyle bir ürkmüş muhtemelen.
Hmm.
Öyle bir ürpererek bakmış Danton'un şeyden geçirilişine, önünden geçirilişine böyle kafesli arabada. Tabi devrimler böyle kendilerini de evlatlarını da yiyor mutlaka.
Abi şey de mesela Cumhuriyet tarihinde Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'yı öldürtmek istediği, hatta işte o öldükten sonra çocukları mağdur olmasın diye onun çocuklarını maaşa bağlattı falan söylendi. Yani eğer ömrü vefat etseydi muhtemelen İsmet Paşa'yı öldürttürecekti yani. Şimdi dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Hani otorite sağlamak için, devletin devamlılığını sağlamak için bunlar tarihte yaşanmış hadiseler. Hani
tabii.
Mevzuya sadece Osmanlı çerçevesinden veya Selçuklu çerçevesinden bakmamak lazım. Keza işte Melikşahoğlu arasında savaş çıkıyor abi yani. Aynen öyle değil mi?
Aynen öyle. Yani kınamamak lazım İbrahim'ciğim. Şimdi devletin başında olmak, iktidara geldiğin zaman insan çoğu önceden kınadığı halin içerisinde, o davranışların içerisinde bulunmak zorunda kalıyor kendine. Başka çaresi yok, devletin bekası söz konusu. Yoksa yıkıcı bir güç olarak anılırsın. O merhametin,
kesinlikle öyle. Tabii.
O merhametin
merhamet maraz doğurmuş.
Maraz doğurur.
Evet.
Ve çok ağır sonuçlar verir. Öncelikle kendinden önce, kendin ve hanedanından önce halkın için kötü sonuçlar verir.
Kesinlikle. Abi düşün, bir tarafta padişahın oğlu Mustafa ve onun beraberindeki on binlerce asker. Diğer tarafta, ki bunlar da yaşanmış yani. Şehzadelerin kendi aralarındaki savaşlar var. Ölen, dediğiniz gibi, yüz binlerce asker var. İnsan ölüyor. Masum insanlar da katlediliyor bu arada. Yani padişah bunlar ortaya çıkmasın. Hem masum insanlar ölmesin, hem de devletin bekasında herhangi bir sarsılma söz konusu olmasın diye kendi
evlerinden olmadığı için. Bir aile içi mesele. Tabii. Bir hanedan içi meseleye dönüştürüyor.
Tabii.
Bu İbrahim'ciğim, muhtemelen zaman zaman düşünürüm. Avrupa hanedanları da, onlar arkadan dolaşıyorlardı.
Evet.
Şimdi onlar kendi prenslerini ya zehirlemeler, ondan sonra ya suikastler şeklinde ortadan kaldırıyorlardı. Hı hı. Muhtemelen çok gıpta ediyorlardı Osmanlı'nın. Bunu bir kanun içi, arkadan dolanmayarak, başka gizli kutuplar, klikler kurmayarak bunu bu şekilde kanun içerisinde halledilmesini mutlaka gıptayla takip ediyorlardı. Fakat onlardaki tahta çıkış sistemi biraz daha düzenliydi İbrahim'cim. Yani bu hanedan ailesine kutsiyet atfetmek yoktu onlarda. Hanedanlarında genelde büyük, yaşı en büyük evlat tahta geçiyordu. Bizde 17. asrın başlarından itibaren Sultanahmet dönemiyle birlikte Ekber ve Erşad evlat hanedan üyesi. Yani en yaşlı ve aklı başında hanedan üyesi tahta çıkmaya başladı. Bunun müsbet neticeleri de oldu tabii. Fakat artık başlamış olan o özellikle ticaretten kaynaklanan, ticaret yollarının kaybınlarıyla birlikte başlamış olan ekonomik gerilemin önüne geçemedi. Parıldayan dönemler var. İşte 4. Murat Han gibi ya da bir köprülüler iktidarı gibi. Onlar tabii sadrazam olarak. Onların aldığı tedbirlerle dönemlerde kendi dönemlerinde Osmanlı Devleti'nin parladığı dönemler var. Aslında şu bir gerçek İbrahim'ciğim. 18. asra kadar makas çok açılmıyor, biliyor musun? Avrupa ile arada. Avrupa biraz teorik bazda kalıyor. Pratiğe çok dökemiyor 18. asra kadar. İşte o Amerika ve Meksika gümüşünün ve altınının ve daha sonra merkantilist ekonomiye geçişlerin, yani altın merkezli, hazinede altın merkezli ekonomiye geçişleri ve o sömürgelerinden akan kaynaklar, bunlar da o muazzam maddi ilerlemeyi sağladı. Artık onlar hanedan içi çatışmalara, büyük isyanlara falan düşemeyecek bir
sisteme
maddi varlıkları sayesinde kavuştular. Hı hı. Bizdeki temel problem veraset sistemimizin her üyeye sağlaması, hak sağlaması.
Evet.
Ya bu sayısız isyanı doğuran da bu. Bunun da getirdiği nokta kardeş katli. Başka bir çare düşünülemiyor.
Kim ayakta kalabilirse devlet o yönetiyor.
Aynen öyle. Halbuki mesela işte Korkutan'dan bahsetmiştik, Şehzade Korkutan.
Hı hı.
Bir fakir kendisi.
Evet.
Yazmış olduğu çok kıymetli eserler var. Şehzade Ahmet diyoruz mesela, onun Farsça yazdığı, Arapça yazdığı bir siyasi bir geniş bir makale var.
İkinci Beyazıt'ın da gözdesi o galiba değil mi abi?
Aslında işaret ettiği o. Hı hı. İbrahim'ciğim. Gönlünden geçen o. Çünkü Yavuz Sultan Selim Han eli avuca san bir şehzade değil.
Trabzon'da bulunduğu için Karadeniz'in
aynen öyle. Muhtemelen o
ruhu
bir havası
derinlerinde hissetmiş.
İran işlerine seferler düzenliyor. Merkeze danışmıyor.
Evet.
Safevi faaliyetlerini tek başına kendi gücüyle büyük darbeler vurmayı başarıyor.
Hı-hı.
Sürekli 2. Beyazıt Han'a şikayetler gidiyor Safevi Sarayı'ndan, Tebriz'den. Fakat dinlemiyor. Babasını dinlemiyor. Hatta babasını uygulamakta olduğu o pasif politikalardan dolayı kıyasayı eleştiriyor.
Abi 2. Bayezid'in vefatından önce üzerine yürüdüğü vaki miydi?
Vaki.
Değil mi?
Çorlu'da karşılaşıyorlar İbrahim'ciğim. Orada yeniliyor.
Hı-hı.
Babasına. Tekrar kefeye çekiliyor Kırım'da. Sonra çok akıllıca davranarak istihbarat gücünü kullanıyor İbrahim'ciğim. İstanbul'daki Yeniçeri'yi ayaklandırıyor. Yavuz Sultan Selim Han lehine. Çok enteresan bir adet var bizde. Dövizler asıyorlar İbrahim'ciğim. Bu isyan dönemlerinde de söz konusu. Diğer patron Halil falan gibi. Dövizler derken böyle pankartlar. Yani,
bugün de yapıyorlar yani.
Bugün de yapılıyor. O dönemlerde de çok yoğun kullanılırmış.
Evet.
Yeniçeri'nin bu son ayaklanması sonucunda çünkü açık açık söylüyorlar Yavuz Sultan Selim Han'ı tahta istediklerini. 2. Beyazıt Han daha fazla direnmenin anlamsızlığını da görüyor. Ve Demet Oka'ya çekilirken yolda vefat ediyor. Hı-hı. Biliyorsun.
Aslında tahttan çekiliyor değil mi abi?
Tahttan çek...
Ve çekilecek, niyetlenmiş yani.
Yani ben çekiliyor olarak görmek istiyorum İbrahim'ciğim. Ama aslında tarihçilerin ekseriyeti tahttan indiriliyor diyorlar bu vakaya. Allah-u Alem Demet Oka yolunda da
vefat ediyor.
Yeni bir taht tehlikesi olmasın diye izah edildiği konuşuluyor ama bunlar tabii...
Kaynaklarda resmi kaynaklar olmayan şeyler.
Konuşulan şeyler ama İbrahim'ciğim tabii bunları hem belgelemek imkansız hem de evet. Çok da bu şekilde konuşulmasını ben doğru da bulmuyorum İbrahim'ciğim.
Biliyorsunuz. Okay abi, programımızın sonuna geldik. Şimdi öyle bir yerde kaldık ki ben zaten sizinle uzun süredir Yavuz Sultan Selim'i konuşmak istiyordum.
Bunu uzun bir başlıklar halinde konuşmak lazım.
Kesinlikle öyle. Sizin Yavuz kitabınızı okudum. Onu şimdi ismi de değişti yeni baskısında değil mi?
Bir alt başlık koyduk ona.
Evet. Şöyle Yavuz kitabınız hakikaten benim okuduğum en iyi romanlardan biriydi. Kuşatma 1453'ü de okudum. Şimdi sizin bütün külliyatınızı okumaya niyetlendim. Başladım inşallah hepsini 40 küsur kitap efendim. Hepsini okuyacağım abi. Ve bunlar üzerine konuşacağız. İnşallah haftaya Yavuz'u konuşalım o zaman. Uygunsa. Hatta böyle birkaç program Yavuz'u konuşabiliriz.
İnşallah.
Kitabı da konuşuruz. Çünkü kitap gerçekten Yavuz Sultan Selim'le alakalı bir kurgu ama bu bahsettiğiniz hadiseleri, tarihi gerçeklikleri kurgu yapmışsınız.
Tabii.
Muazzam bir kurgu olmuş.
Eyvallah.
Dolayısıyla Yavuz dönemini öğrenmek isteyenler için de önemli bir kitap bu. İnşallah haftaya buradan kitap üzerinden Yavuz'u
i̇nşallah
konuşmaya başlayalım.
Evet.
Çok teşekkür ederim
ben
abi.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte Osmanlı'daki kardeş katli meselesini konuşmaya çalıştık. Kuşkusuz bu konu uzun uzadıya tahlil edilmesi gereken bir konu. İlerleyen programlarımızda yine yeri geldikçe bu konuyu konuşmaya, gündeme getirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.